Ayrım 16.
Denizin dibine çöken güneş, çakıl taşlarının üstünde geniş, halka halka oynaşan, açılıp kapanan ipiltilerdeydi. Bir süre denizin dibinden gözlerini alamadı. Sağına döndü ki teke de dalmış suyun dibine bakıyor. "Sen ne biçim tekesin?" dedi. "Cin misin, şeytan mısın, insan mı?" Elini tekeye uzattı. Sakalın ucuna dokunur dokunmaz çekti. Düzlüğü tekeyle birlikte uzunca bir süre dolaştılar. Poyraz burada şimdiye dek hiç görmediği çiçekler, kuşlar gördü. Yaşlı zeytinlerin yaprakları bile dolgun, ışıl ışıldı. Yaprakların arasında kurumuş zeytinler görünce sevindi. Demek bu zeytinlik yabani değildi. Buradan toplanacak zeytinler bir evi değil, beş evi bile beslerdi. Budanmış birçok zeytin ağacı da gördü. Eskiden buraların sahibi olmalıydı. Düzlükte iyice araştırdı, öteki düzlüğe geçecek bir yol bulamadı. Düzlüğü çeviren kayalığın her iki ucu da yüksek, keskin mor kayalıklardı. Kayaların arasından dikenli sarı çiçekler fışkırmıştı. Denizin kıyısına yakın bir yerde de uzun, neredeyse bir kulaç, yapraksız, som kırmızı bir çiçek bitmişti. Bütün kırmızılardan daha kırmızı. Efileyen yelde uzun uzun sallanıyordu. İndikleri yerden çıkmaktan başka umarı yoktu. Teke önde, o arkada, keskin kayalara yapışarak, elleri kanayarak kayalığa çıktılar. Buradan aşağı inmek Poyraz için daha kolay olacaktı. İnerken biraz dalmış olacak ki tekeyi yitirdi. Sağına baktı, soluna baktı, tekeyi göremedi. Pınar'ın yanına indi. Tatlı bir yorgunluktaydı, elleri, dizleri sızlıyordu. Denize gitti, kanlı ellerini, dizlerini uzun uzun yudu. Tuzlu su kanı kesti, susamıştı. Pınar'ın başına yüzü koyun yattı, buz gibi soğuk sudan içti. Kalktı, denize döndü, sırtını zeytin ağacının gövdesine verdi, oturdu. Bu sırada da karşıdan gelen bir tekne gözüktü. Tekne geldi, burnu kumlara kadar çıktı. Orada zınk diye durdu. Bu da nişancının başka bir ustalığıydı. Nişancı tekneden atladı, koşarak Poyraz'ın yanına geldi. "Bak, bak, tekneye gel de bak, denizde balık koymadık, topladık, gel, gel de bak." Poyraz elinden tuttu, kaldırdı, kaldırır kaldırmaz da, "Sana böyle ne olmuş?" diye elini bıraktı. "Sana böyle ne olmuş?" diye endişeyle sordu. Poyraz soğukkanlı, hiçbir şey olmamış gibi elini salladı. "Bir şey yok," dedi. "Şu kayalıkları biraz dolaştım da." Yanlarına Vasili geldi. "Bakın, tekneyi zeytin ağacına bağladım. Ya bir deniz yaparsa, buranın denizi tekin değildir. Teknemizi alır götürürse, bizi burada kimse göremez de bulamaz da. Biz de acımızdan ölürüz." Poyraz'ın ellerini, yırtılmış dizlerini görünce bağırırcasına, "Ne oldu Poyraz? Sana ne oldu? Bir yerden mi düştün?" "Yok, hiçbir şey olmadı. Tekeyle birlikte düşmedin de bu hal ne hal? Şu kayalıklar," diye eliyle gösterdi. Bu anda da kayalığın sivrisindeki tekeyi gördü. "İşte şu teke önüme düştü. Bana bütün kayalıkları, çiçekleri, düzlükleri, denizleri gösterdi." "Gösterir," dedi Vasili. "O Hızır'ın tekesidir. Arkadaki düzlük buradan da büyük. Zeytin ağaçları da yabani değil. Dallarda kurumuş zeytinler gördüm. Ağzına kadar da çiçekle dolu. Bir de nar ağacı gördüm. Ağaç çiçekleri taşıyamıyor. Dalların uçları yere değiyordu. Orası da Hızır'ın has bahçesidir," dedi nişancı veli. "Orasını herkes bilir de hiç kimse görmemiştir nedense. Orasının Hızır'dan başka bir sahibi olmalı." "Bilemem," dedi Vasili. Onlar orada durmuş konuşurlarken Hızır'ın keçileri kayalıklardan aşağı yanlarında birçok mavi oğlakla indiler. Yörelerini kuşattılar. Poyraz yukarıya baktı. Sivri'nin tepesinde teke öyle duruyordu. Yörelerini sarmış keçiler gözlerini Poyraz'a dikmişler. Rahat bakıyorlardı. Vasili, "Hızır'ın keçilerine aman ha dokunmayalım. Sonra başımıza iş açarız," dedi. "Dokunmayalım," dedi nişancı. Teknenin yanına vardılar. Vasili tekneye ustalıkla tırmandı. Elini Poyraz'a uzattı. "Gel kardeş," dedi. "Gel de balıkları gör." Poyraz tekneye çıkınca şaştı kaldı. "Bu kadar az bir sürede bu kadar çok balık." Nişancı pınardan su içiyordu. Bağırdı. "Gördün mü balıkları arkadaş?" "Gördüm," dedi Poyraz. "Haydi gidelim. Daha erken değil mi?" Denizde balık bırakmamışsınız. Haydin çabuk, çabuk gidelim de bütün adalılara bir balık ziyafeti çekelim. Keçileri gösterdi nişancı. Bunları ne yapalım? Onlar bizi uğurlamaya indiler, kayalıklardan aşağı. İyi ya, onlar bizi uğurlamaya gelmişlerse biz de gidelim. Nişancı halatı ağaçtan çözdü, bir kedi gibi tekneye tırmandı, baş üstünde durdu, ellerini beline koydu, yan yana sıralanmış mavi keçilere döndü, bir şeyler söyledi. Vasili dümene geçti, motor hızlandı. Yakında ada Hızır'ın keçilerini almayacak, çabuk yürüyorlar. Üresinler, Hızır da onların bir kısmını alır, öteki boş adalara yerleştirir. Yeter ki Hızır gibi sahibin olsun. Bu dünyada işin iş. Adaya varıncaya kadar Hızır'ın keçilerinden başka bir şey konuşmadılar. Daha uzaklardayken iskelenin üstündeki kalabalığı seçtiler. Bütün ada onları karşılamaya gelmişti, cümbür cemaat. Musa Kazım Ağa Efendi kızlarıyla birlikte ön saflardaydı. Tekne süzülerek geldi, Kadri Kaptan'ın teknesinin yanından geçti, iskeleye yanaştı. Vasili halatı attı, Hüsmen yakaladı. Önce Poyraz atladı teknenin baş üstünden iskeleye, arkasından Vasili, sonra da nişancı. Adalılar bugün şenlik içindeydi. Bir başkalık vardı bugün adada. Abbas kedi Melek Hatun'un kucağındaydı. 9 tane de keçi duruyordu kalabalığın arasında. Baytar'ın kucağındaki beyaz kedi hem tedirgin hem de şaşkındı. Kuşkuyla dört bir yana bakınıyordu. Keçilerin 9 da oğlağı var dedi Baytar. Poyraz yöreye bakındı şöyle bir. Nerede oğlaklar? Sakladım dedi Baytar gülerek. Neden sakladın? Anaları burada. Eli avuca sığmıyorlar. Haydi oğlakları görelim. Melek Hatun kucağında Abbas yola düştü. Nişancı, Poyraz, Vasili de arkasında. Oğlaklara gittiler. Baytar, Kadri Kaptan, Hüsmen keçileri getiriyorlardı. Usoy'la Musa Kazım Ağa Efendi çınarların altına oturmuş, baş başa vermişler konuşuyorlar. Olan bitenle dalmışlar ilgilenmiyorlardı. Kadınlar tekneye doluştular. Uy ne kadar çok balık. Balıkları kıyıya taşıyıp çakı taşlarının üstüne yığdılar. Çocuklar az ötede çıplak ayaklarını suyun içinde gözlerini balık yığınına dikmişler öyle duruyorlardı. Ateş gürledi, köz oldu. Pişen balıkların kokusu dört bir yanı aldı. İncecikten bir yel efiledi. Çoluk çocuk herkes sofraya oturdu. Mor şaraplar, pişen balıklar geldi. Kalaylı bakır sahanlara kondu. Poyraz kadehini kaldırdı. Merhaba dedi. Şerefe dedi. Musa Kazım Ağa Efendi de kadehini kaldırdı. Hepinizin sağlığına, mutluluğuna dedi. Zehra Poyraz'a bakarak gülümsedi. Poyraz'ın içindeki taşan sevinç oradakilerin hepsine geçti. Hep birden konuşuyorlar. Bir sevinç, bir patırdı, gürültüdür başını almış gidiyordu. Yemek uzun sürdü. Çocuklar olmadık yaramazlıklar yaptılar. Çocuklara hiç kimse durun demedi. Musa Kazım Ağa Efendi yemek boyunca atlarından söz etti. Poyraz ağzını açmadan, yüreği mutlulukla çarparak dinledi. Zehra'nın yanakları al al oldu. Yemek boyunca gözlerini Poyraz'ın yüzünden ayıramadı. Kafayı bir iyice tutmuş Baytar, yanındaki Uso'ya Kürtçe, ''Kavalını al da gel.'' dedi. Uso hemen kalktı, gitti. Gitmesiyle gelmesi bir oldu. Orta yere çimenlerin üstüne bağdaş kurdu oturdu. Karısı Hacede geldi yanına oturdu. Uso kavalını okşarcasına usul usul kınından çıkardı. Birkaç kez baştan başa kavalı sıvazladı. Dudaklarına götürdü. Bir iki üfledi sonra çalmaya başladı. Kavalın sesi sevinçti. Uso çaldıkça sevinç artıyordu. Bir süre sonra insanlar tepeden tırnağa sevince kesti. Çocuklar yerlerinde duramadılar. Hep birden denize koştular, döndüler, ağaçlara tırmandılar. Hiç ses çıkarmıyorlardı. Sonra da geldiler yerlerine oturup kulak kesildiler. Kavalın sesinden başka hiçbir ses duyulmuyordu. Deniz bile susmuş, yapraklar kıpırdamıyordu. Kavalın sesi taşa, toprağa, suya, ağaca sinmiş, adada ne varsa börtü böcek, karınca, kuş, kelebek sevince kesmişti. Gece yarısı kaval sustu bir süre. Hace Uso'ya çeşmeden bir tas su aldı verdi. Uso suyu içtikten sonra kalktı, denizin kıyısına gitti, orada bir süre durdu, geriye döndü, kınına soktuğu kavalını çıkardı, uzun uzun sıvazladı. Hacı geldi, yanına oturdu. Uso çalmaya başladı. Bu sefer bir destan havası çıkıyordu kavaldan. İnsanların içini doluyordu. Umut insanların yüreğine işliyor, onları alıyor, ölümsüz bir dünyaya götürüyordu. Tan yerleri ışımadan, gökyüzünde yıldızlar arka arkaya durmadan akar, üst üste yığılaşırken kaval gene sustu. Hacı gitti, çeşmeden bir su daha aldı, verdi Uso'ya. Uso suyu içti, karanlık denizin kıyısına gitti, bir süre kıyıda bekledi. Hiçbir dalganın sesi ötekine benzemiyordu. Göğe baktı, gök ışıklıydı. Yıldızlar durmadan arka arkaya akıyordu. Döndü, geldi, yerine oturdu, kavalını aldı, usulca sıvazladı, dudaklarına götürdü. Kavaldan inceden duyulur duyulmaz sesler geldi. İnce, uzun sesler. Bir teviye böyle sürdü. Ses, öteki seslere hiç benzemiyordu. Şaşkınlık, acı, dehşet, korku yüreklere işliyordu. Sonra ses birden kanatlandı, öfkeye kesti, hırçınlaştı. Dinleyenler bir hoş oldular. Ardından da indi, yağmur çiseliyor, ılık bir yer esiyordu. Gökler uzaklardaydı, başını almış gidiyordu. Çöl uçsuz bucaksızdı. Ceren sürüleri Abdülaziz dağlarından kırmızı sel olmuşlar, çöle akıyorlardı. Tan yerleri ışırken ses indi, durgun denizin sesiyle birleşti. Yürekleri delen bir ağıttı bu. Baytar Cemil'in göz çukurlarında iki damla yaş birikti. Boyraz Musa kendini tutamayıp neredeyse ağlayacaktı. Zehra ile göz göze geldiler. Zehra'nın da gözleri dolmuştu. Herkesin gözleri yerdeydi. Birbirlerine bakamıyorlardı. Sanki bir savaş alanındaydılar. Çölün kumlarına serinmiş, kanlı ölülerden ürkmüş, utanmışlardı. Uso, kavalını dudaklarından aldı, Hacı'ya verdi, denizin kıyısına durdu. Geldi, yerine bağdaş kurdu, oturdu. Kavalı Hacı'dan aldı, sıvazladı, okşadı, dudaklarına götürdü. Kadim bir sevinç türküsü esen seher yeriyle birlikte denize, adaya, tan yerlerine, yüreklere uçuştu. Seher yeriyle birlikte yerlerinde duramayan dinleyenler de bir gövende durup bütün bedenleriyle sevince kesmiş oynayacaklardı. Kuşlar gibiydiler. Kaval sesinin başlangıcı bir kara sevdaya düşmenin sevinciydi. Yakışıklı, karayağız çoban, beyin kızına kara sevda bağlanmıştı. Kız da çobana vurulmuştu. Dünya alem bu umarsızlığı biliyordu. Çobanın umarsızlığına yanıyorlardı. Bu umutsuz kara sevda bile bir sevdaydı. Kadın, erkek, yaşlılar, şeyhler, dengbejler bir araya geldiler, beyin sarayına gittiler, durum böyle böyle beyimiz dediler. Bey, çağırın şu çobanı diye buyurdu, az sonra çobanı bulup getirdiler. Çoban beyin karşısına geldi, dikildi. Gençti, taze yeşil bir dal gibiydi. İnsan bakmaya kıyamıyordu. Bey uzun uzun hayran delikanlıya baktı. Çobanlıktan başka hünerin var mı diye sordu. Var dedi delikanlı güvenli bir sesle. Kaval çalarım. Bu bir hüner mi diye sordu bey. Delikanlı sorusuna karşılık veremedi. Saçlarının uçlarına kadar terledi. Oradakiler beyimiz dediler. Bu çoban öyle kavalcıdır ki o kaval çalınca bülbüller gelir onun kavalına konarlar. Bu da bir şey mi? O öyle bir kavalcıdır ki yerdeki taşları taşların yüreğini oynatır. Bu da bir şey mi? O öyle bir kaval çalar ki uyuyan yılanı bile deliğinden çıkarır. Yılan gelir dizinin dibine kıvrılır yatar. Bu da bir şey mi? Oradakilerin hepsi çobanın kavalcılık hünerini daha çok örnekler gösterdiler. Bey bu da bir hüner mi dedi, başka bir şey demedi. Ricacılar öfkeyle gürpedek ayağa kalkıp kapıya yöneldiler. Çoban boynu bükük dikildiği yerde öyle dimdik kala kaldı. Beydir kalkanların öfkesinden ürktü. Durun ağalar, hatunlar, size bir teklifim var. Nedir o sordu Denk Bey. Nedir o sordu şey. Nedir o sordu demirci. Nedir nedir nedir o diye sordu oradakilerin hepsi. Demek bu çoban böyle bir kavalcı. Böyle bir kavalcı. Şimdi beni dinleyin. Onun güttüğü sürü büyük bir koyun sürüsüdür. Büyük, dediler. İşte 3 gün bu sürüye tuz yalatacak, bir damla su vermeyeceğiz. Sonra koyunları çaya süreceğiz. Çoban kavalını çalıp o susuz koyunların hiçbirisine bir damla bile su içirmeyecek. Koyunlara 3 gün tuz vereceğiz, öyle mi? Diye bağırdı Dengç Bey. Bu insafsızlık. 3 gün tuz, dedi bey. 3 gün 3 gece tuz verilecek koyunlara. Bir tek koyun bile ağzını suya değdirirse sizin kavalcı çobanın hüneri hüner değildir. Kara sevdalıların muratlarını öldürmüşlerin şah da olsa padişah da olsa iflah olmamış. Sarayları başlarına yıkılmıştır. Yıkılmıştır, dediler öfkeyle hep bir ağızdan. Uso'nun kavalının sesi buralarda ikircikleniyor, karamsar oluyor, öfkeleniyor, hışımlanıyordu. Kapıya yürüdüler. Ayaktaki dimdik çoban gidenlere döndü. Kabul ediyorum, dedi. 3 gün değil, 10 gün tuz yalatsa bile koyunlara kabul ediyorum. Bu adamın kara sevda başına vurmuş, dediler. Oradan ayrıldılar. Kavalın sesi öfkeyle karışık umutla, sevinçle coştu, dinleyenleri de coşturdu. Koyun sürüsüne 3 gün tuz yalattılar ve koyunlara bir damla su içirmediler. 3 gün sonrasının kızgın öğlesinde susuzluktan kırılmış koyunları çaya sürdüler. Çayın kıyısına oturmuş çoban kavalına yapıştığı çalmaya başladı. Suya koşan sürü yavaşladı, sonra suyun kıyısına geldi, durdu. Hiçbir koyun başını aşağı indirmedi bile. Uso burada sanki sözcüklerle koyunlara yakarıyor, onları seviyor, ağzını biraz suya yaklaştırana küsüyor, dostluğu, arkadaşlığı, sevgiyi övüyordu. Ve koyunlar dizlerine kadar suyun içinde, hepsinin başı yukarıda, yerlerinden kıpırdamıyorlardı. Ne oldu ne olmadı, sürünün içindeki tek kara koyun, beyin kızıyla çobanı yaylada kıyasıya sevişirlerken görmüştü. Başını ağır ağır suya indiriyordu. Bu sırada kavalın sesi ne yapacağını bilemedi. Ses çalkalandı, karanlığa kesti, titredi. Sonra da doğrudan kara koyuna döndü. Kara sevdayı, kara sevdanın dünyayı kurdu, kuşu, börtü, böceği büyülediğini, kendinin de derde düşüp büyülendiğini söyledi. Kavalın sesi de bir anda büyüye dönüştü. Büyülü ses bütün duyanları, yerdeki karıncayı, gökte uçan kuşu bile büyüledi. Sesi duyan her yaratık, yılan, çıyan, arı, kelebek büyülenip oldukları yerde kala kaldılar. Çaya inmiş kara koyunun ağzı suya 3 parmak kalmış, öylece duruyor, başını ne indirebiliyor ne de kaldırabiliyordu. Çobanın ödü koptu. Ya ağzını bir değdirirse? Kavalın sesi korkuya, acıya, yakarışa, umuda kesti. Kara koyun durumunu hiç bozmadı. Kavalın sesi acı, umutsuz, çılgın bir fırtınanın sesiydi. Kara koyun bir ancık durumunu bozdu, çobana baktı. O anda da kavalın sesi insanı göğe uçuran bir sevince kesti. Kara koyun da ağır ağır başını kaldırdı, geriye döndü, sudan çıktı, sürü de onun ardına takıldı. Kavalın sesi yükseldi, bütün yüreklere mutluluk saldı. Gün ışıdı, dünya bir ışık, sevinç fırtınasında çalkalandı durdu. Uso kavalını Haje'ye verdi, kalktı, denizin kıyısına indi. Gün karşı tepenin doruğuna vurdu. Deniz dibi ipiltiye boğuldu. Balık sürüleri gölgelerini çakıl taşların üstünde bırakarak ışıkların geldiği yerin üstüne uçarcana kayıyorlardı. Uso neden sonra Haje'nin yanına geldi, eğildi, kavalı karısının elinden aldı, 3 kez baştan aşağı sıvazlayarak okşadı, Haje'nin ona uzattığı kına koydu, gitti. Poyraz'ın yanına oturdu. Kimseden çıt çıkmıyor, kimse yerinden kıpırdamıyor, başlarını öne eğmişler, sanki soluk bile almıyorlar, öylece durup duruyorlardı. Üstlerine gün değinceye kadar durum böyle sürdü. Önce nişancı yekindi, boynunu içine çekmiş, yüzü mutluluklarla ışımış evine yollandı. Arkasından Musa Kazım Ağa Efendi, Melek Hatun, Hüsmen, sonra teker teker herkes dağıldı. Çınarların altında Lena, Zehra, Şehmuz da karısı, Uso ile Haje, Baytar, Poyraz kaldı. Zehra başını kaldırdı, gözlerini Poyraz'ın gözlerine dikti. Poyraz'ın bedeni tepeden tırnağa yıldırım çarpmışçasına cımgıştı. Poyraz telaşlandı, Zehra'dan yana bir türlü bakamadı. Şehmuz'u karşısında görünce aklına düştü. ''Yahu çocuklar'' dedi. ''Unuttuk gittik Şerife Hatun'un tezgahını daha kuramadık değil mi? Eğer Şerife Hatun'un tezgahını kurmazsak yandık. Şerife de sizi bekliyor.'' Hep birlikte kalktılar. Poyraz, ''Vasili'' dedi. ''Çekiç, keser, testere, çivi, bu aletleri nerede buluruz?'' ''Bizim evde hepsi var, bir sandıkta. Al da getir.'' Zehra, onlar ayağa kalkıp yürünce olduğu yerde ikircikli dikili kaldı. Poyraz, ''Zehra Hanım, sen de gel.'' dedi sesi titreyerek. ''Senin de tezgahın var. Belki Şerife Hanım'la birlikte çalışırsınız.'' Zehra utangaç gülümseyerek onlara katıldı. Şehmuz'un evine vardılar. Şerife Hatun büyük bir çula sarılı duvarın dibindeki tezgahı gösterdi. Vasili ile Şehmuz tezgahı aldılar, getirdiler. Poyraz'ın ayaklarının dibine koydular. ''Nereye kuralım tezgahı Şerife Hatun?'' Şerife Hatun evin bahçesindeki diş budak ağacını gösterdi. ''İşte şuraya, bu ağacın altına. Kış gelinceye kadar burada çalışırım. Ağaçta yaprağını dökünce içeriye geçeriz.'' Tezgahı aldılar, ağacın altına getirdiler, çulu açtılar. Çulun içinden işlenmiş, üstlerine türlü biçimler oyulmuş tezgahın iki direğiyle öteki parçaları çıktı. ''Bizim uzun yaylada işte bunun gibi nakışlı her evde bir ıstar vardır.'' Sesi üzgündü. ''Ah kardeş Poyraz ağa, biz bu tezgahı buraya getirinceye kadar neler çektik. Bu tezgah yüzünden Şehmuz az daha ölüyordu. Beygirimiz yolda ölünce tezgahı Şehmuz aldı sırtına. Şehmuz tezgahın altında ölüyordu. Sonra bir eşek aldık da Şehmuz ölümden kurtuldu.'' Poyraz Zehra'ya baktı. Zehra'nın gözleri yaş içinde kalmıştı. ''Zehra Hanım da,'' dedi Poyraz, ''o da tezgahını senin gibi, vah kızım vah, vah dünya güzelim vah, sen de sırtında mı? Yok Şerife Hatun yok, Zehra çok uzaklardan, Yunanistan'ın Girit adasından geldi, bunlar sürgün. Onlar da mı Ruslardan kaçmışlar, vah kızım vah, vah dünya güzelim vah, tezgahını getirdiğine iyi yaptın, bir kilimci cennete gitse bile ıstarını yanında taşımalı.'' Zehra'nın yanakları al al oldu, Şerife gitti, onu kucakladı. ''Ne kadar da güzelsin sürgün kızım, Allah seni övmüş de yaratmış. Vah kızım vah, o kadar yoldan tezgahı nasıl sırtında taşıdın?'' Zehra konuşmaya başlayınca Şerife Hatun onu elinden tuttu, kapının üç basamaklı merdivenine götürdü. ''Şuraya oturalım kızım.'' dedi, oturdular. Erkeklere döndü. ''Siz tezgahı kurun. Bizim memlekette tezgahları hep delikanlılar kurarlardı. Anladınız mı?'' diye seslendi. ''Anladık hatun, anladık.'' Vasili direklerin çukurunu kazmaya başlamıştı bile. Zehra, Şerife Hatun'a usulcana buraya geldiklerini, vapura bindiklerini, vapurun nasıl bir şey olduğunu anlatıyordu. Şerife Hatun her duyduğu yeni bir şey üstüne bin soru daha soruyor, Zehra da bıkmadan, usanmadan her şeyin karşılığını veriyordu. Tezgah kuruldu bitti, ötekiler görmediler bile. Şehmuz karısına seslenecek oldu, Poyraz onun kulağına ağzını yaklaştırdı, ''Sus'' dedi. ''Onlar dalmışlar, konuşuyorlar, biz yavaşça gidelim.'' Şerife Hatun'la Zehra ne tezgahın kurulduğunu ne onların gittiğini gördüler. Şerife Hatun soruyor, Zehra en ince ayrıntılarına kadar maceralarını anlatıyordu. Zehra'nın anasının ölümüne gelince Şerife Hatun ağlamaya başladı. Zehra da ona katıldı. Zehra yorulunca Şerife Hatun anlattı. O yorulunca öteki. Yemek yemeyi, su içmeyi unuttular. Şerife Hatun, ''Vah dünya güzeli kızım vah'' diyordu durmadan. Zehra da, ''Şu sizin başınıza gelenler de düşman başına Şerife Hatun'um'' diye konuşuyordu. ''Ben kendim bildim bileli bu erkekler hep harp ediyorlar, ölüyor, öldürüyorlar. Köyleri, kasabaları, şehirleri, dağı taşı yakıyorlar. Bebekleri, çocukları yakıyorlar. Yurtlarından, yuvalarından ediyorlar insanları.'' ''Biz'' dedi Zehra, ''yakında memleketimize geri döneceğiz.'' Sandıklarımızı açmadık. Babamın atları da çiftliğimizde bizi bekliyor. Atlara bizim çiftlik komşularımız bakıyor. Bizim köyümüzü yaktılar, yıktılar ya güzel kızım. Taş üstüne taş bırakmadılar ya güzel kızım. Biz gene de köyümüze gideceğiz. Ben kilim dokuyarak çorap örecek, yol parası kazanacağım. Gelecek yıl köyümüze gideceğiz. Aşağıdan Melek Hatun onlara doğru geliyordu. Ayağa kalktılar, onu karşıladılar. ''Buyur Melek Hatun'' dedi Şerife Hatun. Melek Hatun doğru tezgahın yanına gitti. ''Bu ne güzel ıstar Şerife bacım'' dedi. ''Bizim Bin Pınarlı Kaz Dağı'nda da böyle ıstarlar yaparlar ya, seninki başka, insan bakmaya kıyamıyor. Direkleri de ne güzel işlemişler, her direk gül gülü açmış.'' Açık sandıktaki kirkiti eline aldı, şöyle bir tarttı. Demir kirkitin her iki yüzüne de çiçekler, kuşlar işlenmişti. ''Ne güzel kirkit'' dedi Melek Hatun. ''Ağırlığı da iyi. İnsanın kolunu yormaz. Böyle kirkitlerle insan dokuduğu kilimi istediği kadar sık dokuyabilir. Kendim durdum demircinin başında da kirkiti öyle yaptırdım.'' Istarın yöresine birkaç kez dolaştılar. İşlenmiş direklerin her nakışına baktılar. ''Kök boya mı kullanıyorsunuz?'' ''Kök boya'' dedi Şerif Hatun. ''Bu adada nereden bulacaksın kök boyayı?'' ''Bulduğum kadar. Ben sana istediğin kadar bulurum. Çok rengi de ben sana çıkarırım.'' ''Sağ ol Melek Hatun.'' Konuşarak çınarların altına indiler. Şerif Hatun'un yüzü geldiği günkü gibi acılı, yorgun değildi. Yüzü açılmıştı, mutluydu. Herkes oradaydı. Savaşı, göçmenliği konuşuyorlardı. Musa Kazım Ağa Efendi, Girit'i, atlarını, mutlu günlerini, göçlerini, bindikleri eski, dökülen, battı batacak vapuru anlatıyordu. Giderken yeni, büyük, rahat, kameraları olan bir vapurla gideceğim diyordu. Böyle bir vapur düşmezse eğer bir ay, iki ayda beklerim. Lüks bir vapur bulunca ancak onunla giderim diyordu. Musa Kazım Ağa Efendi susuyor, nişancı alıyor, Kızıldeniz'in balıklarını, Yemen'in savaşlarını anlatıyor. O susunca Şehmuz alıyor, Şehmuz susunca Poyraz, Hüsmen alıyor, onlar susunca da Baytar, Uso, Melek Hatun, sohbet gittikçe koyulaşıyordu. Birdenbire Uso kavalını kınından çıkardı, çok derin bir sevda türküsüne başladı. Sonra da havadan havaya geçti, oradakiler soluklarını tutup dinlediler. Baytar, ''Van'da çok usta kavalcılar vardı. Hem bizden, hem Ermenilerden, Süryanilerden. Ben senin gibi bir kavalcı görmedim de, duymadım da. Bizim Binboğa dağlarında da senin gibi bir usta kavalcı dinlemedim.'' dedi Poyraz, gözleri yaş içinde kalmış. ''Ben de duymadım Uso.'' dedi Melek Hatun. ''Ben de Bin Pınarlı Kaz Dağı'nda duymadım senin gibisini.'' Uso utandı, büzülüp bir topak oldu. Ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Kimseden çıt çıkmıyordu. Kaval herkesi başka başka dünyalara götürmüştü. Baytar, ''Uso, kılam veje gurban gurmanji, kerem gerici bejim begamin, kleme maran.'' Baytar oradakilere döndü. ''Uso'ya Kürtçe türkü söyle, yiğit deme olsun.'' dedim. ''Söylesin.'' dedi Poyraz. ''Kavalı dinlediğimiz gibi.'' ''Kavalı dinlediğimiz gibi.'' dedi Melek Hatun. Baytar, ''İsterseniz ben Türkçe'ye çeviririm.'' ''Gerek kalmayacak.'' dedi Poyraz. Uso, nazlanmadan eli kulağına attı, duyulur duyulmaz bir sesle başladı. Sesi neredeyse kavalından daha güzeldi. Baytar, ''Çölü söylüyor.'' dedi. Ötekiler başlarını kaldırıp Baytar'a baktılar. Aradan epeyce bir süre geçti. Ses acılaşıyor, seviniyor, öfkeleniyor, üzülüyor, kızıyor, yumuşuyor, sertleşiyor, uzuyor, kısalıyor, bir göklere kadar çıkıyor, sonra yavaş yavaş iniyor, sonra birden yükseliyordu. Uso'nun bedeni de sesiyle birlikte oynuyor, yüzü de sesten sese değişiyordu. Baytar, ''Çöl bitti.'' diyordu. ''Şimdi harp meydanında çok ölü, çok ölü var.'' Ölüler çölün kumlarına serilmişler. Çok da ceylan ölüsü var. Ceylanlar da çölün kumlarına serilmişler. Uso dizlerinin üstüne çöküyor. Dizlerinin üstünde yürüyor, geriye dönüyor. Elini kolunu sallayarak sağa sola gidiyor. Duruyor, bağdaş kurup oturuyor. Terliyor, alnı kırışıyor. Boynu damarları şişiyor. Sonra gürleyerek akan bir selin yavaşlaması gibi ses usul usul iniyor. Tam bu sırada da Uso kavalına sarılıyor, bu sefer kavalın sesi ortalığı alıyordu. Baytar, Uso kaval çalarken de çaldığı türkülerin yeri geldikçe açıklamasını yapıyordu. Çoktan gece yarıyı geçmişti. Hiç kimse kalkıp gitmiyor, Uso da durmadan daha coşarak çalıyor, söylüyordu. Adanın bütün çocukları da oradaydı. Hiçbiri ne uyuyor ne de yerlerinden kıpırdıyorlardı. Gözlerini fal taşı gibi açmışlar, Uso'nun yüzüne dikmişlerdi. Bu geceden sonra her gün adalılar yemeklerini yer yemez çınarların altına çoluk çocuk geliyor, bağdaş kurmuş Uso. Önce kavalını çekiyor, hiç duymadıkları bir havaya başlıyor. Ardından da birkaç gece, bir hafta süren destanlara başlıyor. Baytar da türkülerin, destanların can alıcı yerlerini açıklıyordu. Şeyh Muz'la Vasili kasabaya yün, boya almaya gittiler. Melek Hatun köklerden, kabuklardan, yapraklardan kök boya çıkarma işini üstüne aldı. Uso adanın kadınlarına birer kirmen yaptı. Uso bir de kirmen ustasıydı. Her kadının kirmenine ayrı bir nakış oyuyordu. Yünler yıkandı, çimenlerin üstüne çalıların dallarına serildi, kurutuldu. Kadınlar yünü paylaşıp kirmenleriyle eğirmeye başladılar. Birkaç hafta içinde Şerife Hatun evi iplik yumaklarıyla doldu. Şerife Hatun sabah erkenden Melek Hatun'a damladı. Melek Hatun telaş içindeydi. "Bulamadım, unutmuşum," dedi. "Burada ne boya çıkacak kök, ne yaprak, ne de çiçek bulabildim." "Canını sıkma Melek Hatun. Ben gelirken yanımda sici de getirmiştim." "O da ne ki?" "Sici bir sapsarı ottur. Uzun tel tel at kuyruğu gibi. İpi biz önce bu otla boyarız. Bütün ipler sapsarı olur. Siciye boyadığımız ipleri bundan sonra yeşile, kırmızıya, maviye, her renge boyarız. Siciye boyadığımız iplerin renkleri kilim eskiyinceye kadar isterse her gün güneş altında kalsın solmaz. Solmaz değil, günler, yıllar geçtikçe de parlar. Burada da buluruz belki bu otu. Arayalım bakalım. Bizim memleketten başka hiçbir yerde bitmezmiş sici otu. Hele bir bakalım şu ota." Şerife Hatun gitti, içeriden dolu bir çuval getirdi. Çuvalın ağzını açtı, içinden bir tutam ot aldı. Melek Hatun'a verdi. Sici Melek Hatun'un elinde altın telleri gibi ışıladı. Melek Hatun ota baktı, baktı. "Keşke," dedi, "bu ot bizde de olsaydı. Kök boya zor bir iş. Çıkarması günler, aylar sürer. Çok sici getirdim. Bu çuval bana 3 yıl bile yeter." "Kadri kaptan," diye bağırdı Melek Hatun, "çabuk buraya gel." Kadriye, herkes gibi kaptan demek Melek Hatun'un hoşuna gidiyordu. Kadri kaptan hemen geldi. "Buyur ana, git de Poyrazgil'den bir kazan al gel." Kadri kaptanın gitmesiyle gelmesi bir oldu. Melek Hatun önüne orta boyda kalaylanmış, daha ateş yüzü görmemiş bir kazan koydu. "İpleri siciyle mi kaynatacağız, boya gibi?" "Tıpkı boya gibi," dedi Şerife Hatun. Kuru zeytin odunuyla hemen ateşi yaktılar, ateşin üstüne saç ayağını oturttular, su kaynadı, bir tutam siciyle ipleri suya bastılar. Melek Hatun, "Bundan sonra da ipleri boyaya atacağız değil mi?" "Sapsarı olmuş ipleri sudan çıkarıp kurutacağız, ondan sonra da hükümet boyasına atacağız." Gün kavuşurken Uso gene kavala başladı. O gün bugündür Musa Kazım Ağa Efendi ile Zehra Uso'nun yanından ayrılamaz olmuşlardı. Zehra kimi zaman Uso çalar söylerken gözyaşlarını tutamıyor, Musa Kazım Ağa Efendi de onun kulağına eğiliyor, usulcacık "ağlama kızım," diyordu. "Yakında memleketimize gideceğiz." "Az kaldı. Ağlama kızım. Gerekirse Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine giderim. O beni Girit'e geri gönderir. Paşa Hazretleri Selaniklidir, biliyorsun. Bizdendir." Kimin de kendisinin de gözyaşlarını tutamıyor, gözyaşlarını kimse görmesin diye başını önüne eğiyordu. Kamışlıktan bu yana gelen nişancı, "Işığını yakmış bir tekne geliyor," dedi. İskeleye saptı, Poyraz ayaklandı. "Siz keyfinize bakın, şu tekneyi karşılayalım," dedi. Nişancının yanına gitti. Vasili de onun arkasından gitti. Gökte kocaman bir dolunay vardı. Yan yana dizilip gözlerini tekneye diktiler. Tekne geldi, iskeleye yanaşacakken az ileride durdu. Güvertede 3 denizci feneri yanıyordu. Dimdik ayakta durmuş 3 kişiyi şöyle böyle aydınlatıyordu. Nişancı, "Baştaki o," dedi. Tabancasını belinden çekti. Poyraz, "Dur nişancı," dedi. Elini tabancanın üstüne koydu. "Dur." Nişancı tabancasını beline sokarken eli titriyordu. Baştaki o adam işte. Elimizden kaçırdığımız adam. Boyu, posu, çizmeleri, tabancasının üstündeki elleri, kıpırdamadan duruşu, yanındaki kısacık adam o işte. Poyraz, durun hele dedi. Vasili, o adam dedi. Durun hele dedi Poyraz, sabırlı olun. Nişancının eli tabancaya giderken teknedeki ışıkların üçü birden sönüverdi. Teknedeki üç adamdan ikisinin karartısı da ışıklar daha sönmeden yitti gitti. Baştaki uzun adamın karartısı ayaktaydı, dimdikti. Poyraz yanındakilere, siz de çekilin dedi. Vasilya'nın nişancı yandan kamışlığın içine kaydılar. Adam Poyraz'la karşı karşıya geldi. Uso'nun birden göklere çıkan avazı geldi çınarların altından. Ses başını almış gidiyordu göklerin hem de denizlerin ötesine. Zehra da hüzünlü mavi gözlerini tam önündeki Poyraz'a dikmiş, o da elini tabancanın üstüne koymuş bütün ağırlığıyla bastırıyordu. O elini tabancanın üstünden çekince Zehra da çekilip gidiyor, koyunca hemen geliyor, bütün ağırlığıyla bastırıyordu. Uso'nun sesi de onun yakasını bırakmıyor, gecede esen yelle birlikte dolanıyordu. Karşısındaki adamın karartısı da bir görünüp bir yitiyor, yiterken de, gelirken de iki yanına düşmüş elleri hiç kıpırdamıyordu. Zehra karanlıkta maviler içindeydi, bir çakıyor bir sönüyordu. Her seferinde de Poyraz ürperiyordu. Uso'nun sesi de, yaprakların hışırtısı da onu ürpertiyordu. Ağrı Dağı'nın dibinde bir ağaca sırtını vermişti. O ağaç üç kez geldi teknenin üstünde, adamın önünde durdu, bir top kara bulut gibi gürleyerek gitti. Her seferinde Uso'nun sesi de gürlüyordu. Teknenin üstündeki adamın yanındaki arkadaşları geldiler, geri gittiler. Karartılar bir süre geldi, gitti, gitti, geldi. Son gelişlerinde de lambaların hepsi birden yandı. Üç adam karşısında dikilmiş duruyorlardı. Işıklar yanar yanmaz da Vasili ile nişancı geldiler, yanında durdular. Nişancı gene tabancasına davrandı. Vasili elini gene onun elinin üstüne koydu. Bu sırada da dimdik duran uzun adam kıpırdadı, arkasını döndü, oradan gitti. Motor da çalıştı, uzaklaştı, karartısı gözükmez oldu. Onlar da biraz bekledikten sonra çınarın altına döndüler, yerlerine oturdular. Usa da onlar gelir gelmez kavala geçti. Kaval bitti. Uzun, ağır bir destan çınlattı geceyi. Nişancı birkaç kez kalktı, iskeleye gitti. Ne teknenin ışığı ne de karartısı kalmıştı denizde. Tan yerleri ışırken Uso'nun sesi göklerdeydi. Gün doğar doğmaz da Uso'nun elinde işlemeli kavalı ışıladı. Kavalın sesi de ışıladı. Sevince dönüştü, bir sevinç de bitti. Baytar Uso'nun her yeni türküye, her yeni bir destana geçişinde türkülerin, destanların ne söylediklerini dili döndüğünce dinleyenlere çeviriyordu kırık dökük. Ve iki nehir arasındaki çölde günlerdir savaş sürüyordu. Bütün çölü dolduran top, makineli tüfek sesleri, at kişnemeleri, askerlerin bağırmaları, çölün gecesini, gündüzünü birbirine katmıştı. Bozulmuş ordunun askerleri güneye, çölün öbür ucuna, Akdeniz'e doğru üst üste yığılmışlar, kaçıyorlardı. Arkadan yetişen top gülleleri çoğunda asker kalabalığının ortasına patlıyor, kol, bacak, gövde parçaları kumlarla birlikte göğe savruluyordu. Çölden yükselen uzun, döne döne gelen kum hortumlarından göz gözü görmüyor, bir yanda süngü süngüye taburlar, alaylar, bir uçtan öteki uca çölü çınlatan Allah Allah sesleri, bir yandan da yoğun ışığı bölen kurşun ıslıkları. Nehrin yarlarının üstünde direklenmiş kalmış on binlerce yorgun, bitkin asker, arkalarından gelen eli kılıçlı düşman atlıları, atlılar yarların üstüne geldikçe kılıçlanmış, vurulmuş, ölmüş, yaralanmış askerler suya dökülüyorlar. Suyun üstünde batıp çıkıyorlar. Suyun yüzü bağıran, çağıran, yardım isteyen askerlerle silme, kapkara doluyor. Ölen hemen ölüyor, ölmeyenler de ölülerle birlikte çırpına çırpına akıyorlar. Aşağılarda da kıyılara vuruyor, kıyıda can çekişerek ölüyorlar. Birkaç gün içinde de dehşet kokuyorlardı. Kıyılarda üst üste yığılmış insan kokusundan ulu suyun, Dicle'nin yanına susuzluktan ölseler bile kimsecikler yaklaşamıyordu. Arkadan köpürmüş yorgun atlarıyla kaçan askerleri kovalayan atlılar da yarlara gelince atlıların başlarını çekemiyor ya da çekip durduramıyor, kovaladıklarıyla birlikte sulara gömülüyorlardı. Top gülleleri de durmuyor, nehrin ortasına patlıyor, kol bacak, gövde, at parçalarıyla birlikte sular göğe fışkırıyor, savruluyor, gırtlak gırtlağa savaşmış askerler, suyun içinde can havliyle birbirlerine sarılıyorlardı. Meydan muharebesinin bir yanında, ıssız çölün ortasında birbirlerinin kucağında ölmüş düşman askerler, can çekişenler, yaralılar, inleyenler, kumlara ağzı yukarı upuzun yatmış, gözlerini gökyüzüne dikmiş son soluktakiler. Ve dolu dizgin gelerek can çekişenleri, yaralıları kılıçtan geçiren atlılar. Ve ıssız, uçsuz bucaksız kumların üstüne uzanmış at, asker, top arabası, katır ve deve ölüleri. Bir de uzak dağlardan akıp gelen, durmadan göklerde dönen kartallar. Kartallar göklerde yan yana, kanat kanada, akan suyla, suyun üstündeki ölülerle birlikte aşağı akıyor, arada sırada da nehrin kıyısına vurmuş ölülerin üstüne iniyorlardı. Ve çölde savaş sürüyor, çöl sıcağı ortalığı kavuruyor, savaş alanı insanların ciğerlerini koparacak bir kokuyla kokuyordu. Makinalı top asker sesiyle çöl bir iniyor bir kalkıyordu. Kumlar gözleri kör edecek bir ışıltıyla ışılıyor, dünyanın üstüne yoğun bir ışık karanlığı çöküyordu. Apak kesilmiş gök başını alıp gitmiş, yeri bomboş kalmıştı. Savaşın sesi çölün dört bir yanından, çöl fırtınası yoğunluğuyla, çöl fırtınasıyla, hortumlarıyla birlikte geliyordu. Yukarıdan, dağlardan ceren sürüleri aşağı çöle doğru süzülüyorlar, geniş, kol kol, kırmızı bir sel gibi hızla akıyorlardı. Çölün ucuna inince seslerden ürktüler, birbirlerine karışıp karman çorman oldular, üst üste bindiler, sonra çözüldüler, gene akmaya başladılar. Kıyasıya savaşan askerlerin siperlerine gelince gene darmadağın oldular. Siperleri geçince toparlandılar ya, savaşanların tam ortasına düştüler. Her yandan üstlerine yağmur gibi kurşun, top gülleleri yağıyor. Cerenler de nereye gittiklerini bilmeden gittikçe can havliyle hızlarını arttırıyor. Havada geniş yaylar çizerek atlıyor, bacakları bükülerek yere iniyor. İner inmez de uçarcasına gene yaylar çiziyorlardı. Kurşunu yiyenler kumların üstünde hüzünlü, büyük kara gözleriyle bir bebek ölüsü gibi kıpırtısız uzanıyorlardı. Ürkmüş, korkudan çıldırmış sürü bir sağa vuruyor, orada dökülenler kalıyor, düşmeyenler önce dağılıyorlar, hemencik bir araya geliyor, dalga dalga sola vuruyor, oradan da gene sağa, sağda dökülenler yeniden sola. Azalarak, tükenerek, kızıl dalgalar gibi aşağı yukarı vurarak savaş alanının ortasında dönüp duruyorlar. Gittikçe daha çok dökülüyorlar. Kumların üstü de kırmızıya kesiyordu. Geriye kalan cerenler savaş alanından dışarıya çıkacak bir aralık, bir delik bulamıyorlar. Yorgun, bitkin, havada cansız küçük yaylar çizerek çoğunlukla kendi yörelerinde dönüyor, yana yöreye savruluyorlardı. Savaş da gittikçe kızışıyordu. Yarı yarıya azalan cerenler artık havada çizgiler çizemiyor. Ak karınları gözükmüyor. Hızlarını da yitirmişler sağa sola. Aşağı yukarı öyle çabuk dalgalanamıyor. Siperlere vurup yarı yarıya dökülerek geriye dönemiyorlardı. Neredeyse orta yere gelip orada yığılıp kalacaklar, ölüme teslim olacaklardı. Ortada şaşkın durmuş kalmış cerenler birdenbire canlandılar. Kırmızı dalgalar sağa sola, öne arkaya, havaya, karınlarının altı ağararak, kırmızı yaylar çizerek, yarı yarıya vurulup düşerek, üstlerine yağmur gibi kurşun yağarken, ortalarda top gülleleri patlayarak, karman çorman dağılıp toplanarak, ürkmüş, sünerek, atlayarak, bitkin koşarak düşüyorlardı. Cerenler gittikçe ürküyor, şaşırıyor, hangi yöne gitse, nerede dursa kurşun yağmurunun altında kalıyor, çölün kumlarına düşmüş kanayan ceren sürülerinin bacakları uzun bir süre titriyor, ardından da upuzun gerilerek yere seriliyorlardı. Savaş alanı kısa bir sürede ceren ölüleriyle doldu, çöl kanıyordu. Takatları kalmamış olacak ki, cerenler orta yere geldiler, üst üste yığılıştılar. Bir süre bitkin öylece durdular. Sonra başlarını havaya kaldırdılar, kulaklarını diktiler, ürküntüyle sağa sola, karşıdaki ışık buğusu içinde kalmış dağlara baktılar. Tam bu sırada da savaş birdenbire kirp diye kesildi. Ortalığı çın çın öten bir sessizlik aldı. Olduğu yerde kala kalmış Cerenler, yorgun, gene kulaklarını diktiler, birbirlerine baktılar, biraz daha üst üste yığıldılar, sonunda hep birden sıçradılar, kırmızı yaylar çizerek, sünerek, askerlerin üstünden atlayarak siperleri geçtiler, savaş alanından uzaklaştılar. Son Ceren de çıkıp savaş alanı bomboş kalır kalmaz, gene kurşunlar dört bir yandan yağmur gibi yağmaya, toplar gürlemeye başladı. Biraz sonra da süngü süngüye gelindi. Binlerce askerin göklere çıkan sesleriyle çöl inledi. Çölün kumları üstünde asker ölüleriyle Ceren ölüleri yan yana kucak kucağa yatıyorlardı. Karşı uzak dağlardan gelen kartallar da savaş alanının göğünü örtmüşler dönüyorlardı. Bir top ışık adanın üstünden bir göz açıp kapayıncaya kadar geldi geçti. Herkes çınarların altına toplanmış Uso'yu bekliyordu. Uso elinde kavalı, yanında Hace. Onları çok bekletmeden kamışların ardından gözüktü. Geldiği çeşmenin yanındaki kanepenin ucuna çöktü. Kavalı kanından çıkardı, baştan aşağı okşar gibi sıvazladı. Hace ona hayran baktı, utangaç. Ve birden sevinçli, umutlu bir ses yükseldi. Kavalın sesi, esen incecik yerde, denizin üstünde birkaç kez dolaştı, geldi, dinleyenleri yüreklerinden kavradı, çekti, kendi uzak düş dünyalarına aldı, götürdü.